Ayrım 8. Takkeli Firavunlar Sabahattin Önkibar Sayfa 84. Türkeş'in Pişmanlıkları Tarih 1995. TGRT'de yaptığım alternatif programına Alparslan Türkeş, Bülent Ecevit ve Cem Boyner'i aynı anda konuk edeceğim. Türkeş saat 23'te başlayacak olan canlı yayın saatini karıştırarak 2 saat erken geldi. Evi uzak oldu ve geri dönmeye üşendiği için odama aldım ve 2 saat baş başa sohbet ettim. Türkeş'e gazeteye yazmayacağıma dair söz vererek bazı hassas konuları sormak istediğimi ifade ettim. Önce hayır dedi ama ısrar edince sağlığımda yazma, ileride kitap çıkarır orada kullanırsın dedi. İlk sorum ülkücülerin ABD denetimindeki NATO'nun komünizme karşı yeşil kuşak teorisi bağlamında 12 Eylül öncesinde CIA ya da onun MIT'teki kanadı veya kontr gerilla teşkilatı tarafından kullanılıp kullanılmadığıydı. Türkeş dudaklarını büzdü ve başladı anlatmaya. Bak sen bizim evladımızsın, sana propaganda yapacak ya da seni yanıltacak değilim. Hayır, ben bilerek ve isteyerek hiçbir güce ve çevreye ülkücüleri kullandırtmadım, taşeronluk yapmadım. Bu tür şeyler sol çevreler tarafından bize hep yakıştırılmıştır. Böyle bir şey toprağa düşen ülkücü gençlerin aziz hatırasına ihanet ve hatta hainlik olurdu. Ancak dönem dönem hareketimize ciddi sızmaların olduğunu biliyorum. Bunların bir bölümünü tespit ettik ve mücadele ettik. Tespit edemediklerimiz de oldu. Bizim hareket konjonktür gereği tepki olarak ortaya çıktı. Çok zor şartlarda türlü imkansızlıklarla boğuştuk. Komünizm o zaman Türkiye için büyük tehditti ve önceliğimiz onunla mücadele oldu. Araya girip bu görevi neden NATO'ya bağlı Türk Silahlı Kuvvetleri değil de siz üstlendiniz dedim. Hayır, hadise görev üstlenilmesi şeklinde değildi. Her şey normal bir mecrada seyrediyordu. Komünizm ile mücadele milliyetçi gençlerin verdiği tabii bir tepkiydi. O şartlarda yani komünizm tehdidi ikliminde milliyetçilerin başka türlü dışa vurumu düşünülemezdi. Ayrıca bizim Turan idealimiz vardı. SSCB'nin esareti altında olan esir Türkler kurtulsun istiyorduk. Komünizmle mücadele etmemizin bir başka veçhesi buydu. Peki Türk Silahlı Kuvvetleri ile direkt dolaylı bir bağınız var mıydı? Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bizi sevenler vardı ama bu bağ şeklinde değil, fikir paralelliği şeklindeydi. Komando kamplarının içinde ve ardında kimler vardı? Tamamen kaynaşma adına sosyal bir organizasyondu, ardında hiçbir güç yoktu. Anarşi tırmanınca neden bir yol bulup siyasi cinayetlerin önüne geçmediniz? Harekete geçtik ama sonuç alamadık. Mesela rahmetli Gün Sazak Bey Vedat Dalokay aracılığıyla Sayın Ecevit'e CHP-MHP koalisyonunu teklifini iletti. Ama sebebi nedir bilinmez Ecevit bu teklifimizi parti kurullarına bile götürmeden geri çevirdi. Malumunuz Ecevit de bu akşam programa geliyor. İzin verirseniz bu soruyu kendisine sorayım. Sorman çok iyi olur ama benim yanımda rahat konuşamayabilir. Bence başka zaman sorsan daha iyi olur. Kan akmasın diye ortaya çıkıp ülkücüleri sokaktan çekemez miydiniz? Bugünün bakışıyla o dönemi yorumlarsak yanılırız. Her dönemin kendine özgü şartları var. Ülkücüleri sokağa filan çıkarmış değilim. Ülkücüler o dönem kendilerini savunuyorlardı. Ve anarşiyi yaratan unsur değil, tersine anarşiyle mücadele ediyorlardı. Yani ülkücüler anarşiye karşı devletin sivil ya da milis kuvvetleri miydi? Hayır, ülkücüler ülkesini seven ve ülke bölünmesin diyen gençlerdi. Milis kuvveti değildi. Ülke sevgisinin sonucu olarak kendiliklerinden sokağa çıktılar. Peki ülkücü gençler adına başkalarının işlediği cinayetler var mıydı sizce? Ondan zerre şüphem yok, vardı. Kimler olabilir? Türkiye'de kaos olsun isteyen yabancı istihbarat örgütleri. Siz Ecevit'e rağmen ülkücüleri sokaktan çekseydiniz siyasi cinayetlerin önüne geçemez miydiniz? Bugün olsa tereddütsüz öyle yapardım ama dediğim gibi o zamanın şartları farklıydı. 12 Eylül sizce doğru muydu? Türkeş asla doğru değildi. Ama size atfen fikirlerimiz iktidarda biz hapisteyiz gibi ifadeler sarf edildi. Yok, ben öyle bir şey söylemedim, yakıştırma o. 12 Eylül ihtilalini ne zaman öğrendiniz? Bir gün önce.
Kimden öğrendiniz?
Genelkurmay karargahında çalışan bir albayın kardeşinden mesaj aldım.
Neden 2 gün sonra teslim oldunuz?
İhtilalin başında kimin olduğundan emin olmak, yani emir komuta içinde mi değil mi onu görmek için.
Sol bir ihtilal olsa ne yapardınız?
Teslim olmazdım.
Nerede saklandınız?
Halil Şıvgın Bey'in evinde.
Askerler sizi neden idam etmek istedi?
Denge politikası olsun diye.
Kenan Evren'i tanıyor muydunuz?
Harbiye günlerinden beri tanırım. Benim dönemimdendi.
Aranız nasıldı?
Ne ben onu severdim ne o beni severdi. Ben onu pek önemsemezdim. Zaten Genelkurmay Başkanı olması tesadüf. Cumhurbaşkanı Korutürk Ali Fethi Esener'i, Başbakan Demirel'de Adnan Ersöz'ü istemeyince ikisi emekli edildi ve Evren piyangodan çıkar gibi Genelkurmay Başkanı oldu.
12 Eylül'ün ardında ABD var mıydı?
NATO ordusuyuz. Muhtemelen haber verilmiş ve onay alınmıştır. Zaten haber verildiği sonradan yazıldı.
Siz 27 Mayıs'ta öyle mi yaptınız? Yani haber verdiniz ya da izin aldınız mı?
NATO'nun haberi vardı ama emin olun 27 Mayıs milliydi. Yani dışarıdan bir ittirme yoktu. Zira Türkiye'de büyük bir siyasi buhran vardı.
Menderes'ten hoşlanmazdınız değil mi?
Yo, şahsen benim bir husumetim yoktu. Ama Adnan Bey son döneminde ülkeyi çok germişti. Biz ülkeyi kurtarma adına girdik bu ihtilale. Eğer biz girmeseydik ihtilal sol hüviyetli olacaktı.
Ama sonradan sizi dışladılar ve sürgün edildiniz.
Öyle oldu. Birinci husus, biz Demokrat Parti'den intikam alınması taraflısı değildik. Ama bir grup tam tersini düşünüyordu. Doku uyuşmazlığımız hemen ortaya çıktı. Ya biz onları ya onlar bizi derken onlar çabuk davrandı ve bizi tasfiye ettiler. Cemal Gürsel Paşa onları tercih etti.
Bugün geriye baktığınızda pişman mısınız?
Biz idamlara karşıydık. Ayrıca hep söylüyorum, hadiseleri kendi şartlarında değerlendirmek gerekiyor. Biz o müdahaleyi ülkenin selameti için yaptık.
Talat Aydemir'in ihtilal teşebbüsünde var mıydınız? Neden tutuklandınız?
Hayır, yoktum. Nitekim olmadığım ortaya çıktı ve beraat ettim.
Muhsin Yazıcıoğlu MHP'den niye ayrıldı?
Onu kendisine sor.
Sizce neden olabilir?
Bazı dini cemaatlerin tesiri altına girdi. Oysa sussa ve beklese zamanı geldiğinde MHP'nin başına geçerdi. Ayrılışına çok üzüldüm. Muhsin kötü çocuk değil. Büyük bir mücadelesi ve fedakarlıkları var.
Dönüşü mümkün olmaz mı?
Beni çok üzdü. Ülkü Ocakları dışında yeni bir teşkilatlanmaya gitti. Bu olmaz. Muhsin bunu yapmamalıydı.
Sohbet devam ederken sekreterim içeri girerek Sayın Ecevit geldi dedi ve ben de kendisini odama buyur ettim. İki lider samimi bir şekilde kucaklaşarak karşılıklı hal hatır sordular. İkisi de birbirine karşı son derece nezaket içindeydi. Program saati gelip oda kapısından çıkarken iki ismin birbirine ısrarla öncelik vermek istemesi görülmeye değer bir sahneydi. Canlı yayında Türkeş ve Ecevit'in dışında Cem Boyner de vardı ve o İstanbul'daki stüdyodan katılıyordu. Cem Boyner o günlerde YDH, yani Yeni Demokrasi Hareketi adıyla bir siyasi hareket başlatmıştı. Siyasi alternatif olmak istiyordu. Program boyunca Türkeş ile Ecevit bir safta, Cem Boyner karşı saftaydı. Ankara'dakiler milliliği, İstanbul'daki Boyner ise küreselliği savunuyordu. Cem Boyner'i siyaseten bitiren söz benim o programımda edildi. Boyner, bizim referansımız ne Muhammed'dir ne de Marx dedi. Türkeş bu fırsatı kaçırmadı ve şu karşılığı verdi. İslam'ın peygamberine Muhammed diye hitap edip onu komünizmin kurucusu Marx ile bir arada terennüm edemezsiniz. İşte edilen o söz ve verilen o karşılık Cem Boyner'i siyasette doğmadan öldürdü. Burada yine bir parantez ve Ecevit'le Orhan'daki evinde yaptığımız sohbetten kesitler sunalım. Sayın Ecevit, geçmişe dair pişmanlıklarınız var mı?
Var ve bu doğal. Hele Türkiye'de siyaset yapıyorsanız bu çok normal.
Pişmanlıklarınızın içinde 12 Eylül öncesi döneme dair bazı tutumlarınız da var mı?
Spesifik olarak peşinen şu diyemem ama mutlaka vardır.
Mesela MHP ile koalisyon kurup siyasi cinayetleri önleyemez miydiniz? O günün koşulları böyle bir birlikteliği mümkün kılmıyordu. Bugün keşke yapsaydım dediğiniz hiç oldu mu? Olmadı, zira koşullar farklı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun kopuşu. Gelelim Muhsin Yazıcıoğlu'nun MHP'den kopuş olayına. 1991'in sonunda yapılan genel seçimde RP ile yapılan ittifakla meclise giren MHP'de Muhsin Yazıcıoğlu Sivas'tan seçilmişti. 1978'den beri tanıdığım Muhsin Bey'le o dönem birkaç kere buluştuk. Bir gün Büyük Ankara Oteli'nin roofunda yemek yiyoruz. Yazıcıoğlu bana "Burada içki var mı?" dedi. Muhsin Bey'in içki içmediğini bildiğim için şaşırarak sordum. "Var, niye sordunuz?" Verdiği şu cevap tuhafıma gitti. "İçki olan bir mekanda ne yemek yenir ne de alışveriş yapılır." Susamadım ve şunları söyledim. "Muhsin Başkan, size ne kadar saygı duyduğumu biliyorsunuz değil mi?" Yazıcıoğlu "Elbette, bunu şimdi niye söyledin ki?" diye sordu. "Söyleyeceğim bazı şeylere alınmayın." diye devam ettim. "Siz artık dernek başkanı değil, Türkiye'nin yönetildiği TBMM'nin üyesisiniz. İlaveten MHP'nin gelecekteki en büyük lider adayısınız. Dolayısıyla sizin ecmainler, yani bağnaz cami imamları gibi dar çerçeve içinde olmaya hakkınız yok. Tamam, içki haram ama siz içmiyorsunuz ki. Dolayısıyla lokantada ya da bakkalda içkinin olup olmadığını sorgulamak, Seyyid Kutup'un radikal ve bağnaz İslamcılık anlayışına girer. Böyle bir bakışla değil bütün Türkiye'yi, ülkücüleri bile kucaklayamazsınız. Sizin için Fethullah cemaatine yakın diyorlar, aman dikkat edin. Ülkücüler milleti ve milliyeti reddeden bir anlayışla şekilci İslam'ı benimsemez." Sonrası malum. Muhsin Bey etrafının gazlamaları ile bazı isimlerle beraber MHP'den koptu. Koptuğunun ertesinde Türkiye gazetesindeki köşemde şunları yazdım. "Muhsin Bey, bu metotla ancak masal kahramanı olabilirsin." MHP Kongresi ve arabamın kurşunlanması. Muhsin Bey MHP'den kopunca Türkeş'in vefatı ile MHP'nin liderliğine ikinci sınıf adamlar talip oldular. Kongre öncesinde en şanslı isim olarak oğlu Tuğrul Türkeş dillendiriliyordu. Ona ilaveten Devlet Bahçeli, Ramiz Ongun, Enis Öksüz ve Muharrem Şemsek de aday oldular. Tuğrul ilginç bir isimdi. Cem Uzan'ın Star grubundayken o dönem beraber çalıştığımız gazeteci Semih İdiz, sınıf arkadaşı olan Tuğrul Türkeş'i şöyle tasvir ediyordu. "Tuğrul okuldayken ülkücülerden zerre hoşlanmaz ve babamın komandoları diyerek onlarla alay ederdi." Aynı Tuğrul ile alakalı olarak Rotaryen bağlantıları iddiaları yazılıp çizilmişti ki o dönem bunu ben de sütunumda değerlendirmiştim. Keza Ozan Arif Bey'in bizzat Baba Türkeş'ten dinlediklerine göre Türkeş Bey'in oğluna karşı pek çok konuda kızgınlığı vardı. Diğer adaylardan Devlet Bahçeli kendi halinde sessiz bir isimdi. Camia içinde kuşkuyla bakılıyordu. Zira ne 12 Eylül sürecinde gözaltına alınmış ne de sonrasında çok öne çıkabilmişti. Hep geri planda, adeta gözleyen ya da izleyen konumdaydı. Ramiz Ongun ise 70'li yılların başlarında Ülkü Ocakları Başkanı'ydı ama sonradan ANAP ile dirsek temasına girdiği için eleştiriliyordu. Profesör Enis Öksüz, İstanbul'un Muharrem Şemsek'te kendini sakat bırakan yediği kurşunun adayı pozisyonundaydılar. O süreçte bir gün Şefkat Çetin ile Şevket Bülent Yahnici bizi büromuzda ziyaret ederek Bahçeli ile buluşmamızı önerdi. Hayır demedik ve gazete olarak anlaşmalı olduğumuz Büyük Ankara Oteli'nde Devlet Bahçeli ile ekibine yemek verdim. Yemekte olan Kenan Akın Bahçeli'ye sordu. "Devlet Bey sizin için çok titizdir. Dışarıda, yani lokantada mecbur kalmadıkça yemek yemez. Ellerini her gün en az 10 kere sabunla yıkar ve temizliğinden emin olmadığı tuvalete girmez diyorlar. Doğru mudur? Bu şekilde siyaset yapmak zordur." Bahçeli, Kenan Akın'ın bu sorusunu "ya öyle mi diyorlar" diyerek geçiştirdi. Tam o günlerde 12 Eylül öncesi dönemden arkadaşlarım beni aramaya başladı ki aralarında benim çok değer verdiğim 61 lakaplı Mustafa Seyhan da vardı. "Sebo, biz karar verdik, Ramiz'i destekleyeceğiz, kötülerin iyisi o." Bu eski arkadaş grubunun ittirmesiyle biz de Ramiz'e destek olmaya başladık ve Ongun ile ekibine Sheraton Oteli'nde yemek verdim. Ses getiren bu yemekten birkaç gün sonra arabam evimin önünde gece yarısı park halindeyken kurşunlandı ki bu olay o gün sabah dahil pek çok gazeteye birinci sayfadan haber oldu. Hem polis hem de MİT Cevat Öneş'in girişimiyle acil soruşturmaya başladı. Kurşunlanmanın ertesinde Başbakan Necmettin Erbakan gazetelerin Ankara temsilcilerini yemeğe davet etmişti. O sırada bana dönüp sordu. Sabahattin Bey, arabanızın kurşunlanmasından bir bilgi var mı?
Araştırılıyor efendim.
Sizin kuşkunuz nedir? MHP kongresi ve adayları ile alakalı yazılarıma tepki koyan diğer aday taraftarları yapmış olabilir diye düşünüyorum.
Hiç şüphen olmasın, kesin onlardır. O işi ancak onlar yapar.
İlginçtir. Günlerce değişik çevrelerden pek çok isim beni geçmiş olsun diye ararken, kendisini açıktan desteklediğim için tahminime göre arabamın kurşunlanmasına vesile olan Ramiz Ongun bir telefon bile açıp geçmiş olsun demedi. Bu durumu bizim arkadaş grubuyla paylaştığımda onlar kongreyi beklemeden hemen Ankara'yı terk ettiler. Soruşturmanın sonucu mu? Faili meçhul, yani ne polis ne de MİT kurşunlayanı bulabildi. Ama ben konuyu ısrarla kovaladım ve bir gün şüphelendiğim Tuğrul Türkeş'ten ölmüş annesinin ve Kur'an'ın üzerine yeminler etmesini talep ettim. Tuğrul hiç tereddüt etmeksizin o yeminleri ederek alakasının olmadığını ispatladı. Kongre sonucuna gelince, Tuğrul Türkeş kendinden çok emin ve mağrurdu. Diğer hiçbir adayla değil ittifak temas bile kurmadı. Buna mukabil diğer dört aday ilk turda en çok oyu kim alırsa ikinci turda o desteklenecek diye bir mutabakata vardı. İlk turda Tuğrul birinci oldu ama barajı geçemedi. İkinci turda diğer dört aday Tuğrul'dan sonra en çok oy alan Devlet Bahçeli ile birleşince Tuğrul ekibi kazan kaldırdı ve kaos ortamı yaratılarak kongrenin ertelenmesi sağlandı. Erteleme Tuğrul'a olumsuz yansıdı ve Bahçeli genel başkan seçildi. MHP ve Alparslan Türkeş bağlamında aktaracağım bir başka spekülasyon, Baba Türkeş'in yurt dışındaki paraları ile mal paylaşımı bağlamında çocukları arasında ortaya çıkan kavgalardı. Hiçbir zaman resmen doğrulanmadı ama Türkeş adına pek çok bankada büyük miktarda para olduğu iddia edildi. Eğer gerçekten vardı ise para aslında MHP'ye aitti. Zira Türkeş hayatı boyunca ticaret yapmamış, yani maaşı dışında zerre geliri olmamıştı. Dolayısıyla böyle bir birikimin şahsi olması düşünülemezdi. DYP-ANAP Koalisyonu'nun kuruluşu. 1995 genel seçimleri ülkeyi açmazlara taşıdı. Refah Partisi 1. ANAP 2. DYP 3. olmuştu. Ama DYP aldığı oy oranıyla olmasa da milletvekili sayısı noktasında ikinci sıradaydı. Bunun anlamı iki partinin başa baş çıkmasıydı. Kamuoyundaki genel beklenti Refah Partisi ile ANAP'ın koalisyonuydu. Lakin Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir koalisyon modeline aşırı bir tepki verdi. Mesut Yılmaz ablukaya alındı. Teoman Koman önceden iyi tanıştığı Yılmaz'ı Refah Partisi ile koalisyon kurmaması için basının gözleri önünde evine iknaya gitti. Bu arada o dönem TBMM Başkanı seçilen Mustafa Kalemli'nin askerle özel bir temas kurarak "Mesut'a güvenmeyin, benim başkanlığımda bir mutabakat hükümeti kuralım" teklifini yaptığı ileri sürüldü. Mesut Yılmaz bunu hiç unutmadı ve çok sürmedi, TBMM'deki deri koltuk olayında perde gerisinde yönlendirici olarak Kalemli'nin ipini çektiği kaydedildi. Refah Partisi Mesut Yılmaz'a başbakanlık vermesine rağmen Yılmaz askerden korkarak hayır dedi. Yapılan baskılar sonucu kurulan DYP-ANAP koalisyonu ise ancak 4 ay dayanabildi. Nazlı Ilıcak kime yalakanızım dedi. Mesut Bey'in o 4 aylık başbakanlık günlerinden bir sahne. Başbakanlık uçağıyla Almanya'ya uçuyoruz. Uçakta gazeteci olarak Mehmet Ali Birant, Yalçın Doğan, Nazlı Ilıcak, Sedat Ergin ve ben varım. Uçaktaki sohbette Nazlı Ilıcak Mesut Bey'i bir yağlıyor, bir gazlıyor ki anlamam mümkün değil. Bir tek siz kahramansınız demediği kalıyor. Biz diğer gazeteciler şaşkın şaşkın ne oluyor Nazlı Hanım deyince Ilıcak aynen şu sözü ediyor.
Bir şey olduğu yok. Ben başbakanımı çok seviyorum. Bakın açıktan söylüyorum, ben Sayın Mesut Yılmaz'ın yalakasıyım.
Büyük bir şaşkınlıkla çıldırdınız mı Nazlı Hanım diyoruz.
Hayır, çıldırmadım. Evet, Mesut Yılmaz'ın yalakasıyım.
Bir an Doğan Ergin ve benim tarafımdan o dönem gazetelerimizdeki sütunlarımızda dillendirip eleştirdiğimiz Ilıcağ'ın bu yalakalık beyanının perde arkasına gelince. Almanya'ya indiğimizin akşamında otelde bir ara Mesut Bey'le yalnız kalınca sordum. Nazlı'nın sizi bir peygamber ilan etmediği kaldı. Bunun hikmeti nedir? Ne istiyor sizden?
Boşver, yazarsın şimdi, durduk yerde kadını bana düşman edersin. Hazır şimdi yalakalık yapıyor.
Söz yazmayacağım.
Söz mü? Gazetecinin sözüne inanılır mı ya?
Bana inanın, asla gazeteye yazmayacağım ve kimseye anlatmayacağım.
Gazeteye yazar ve birine anlatırsam bak sana selam vermem.
Vermeyin.
Oğlu Mehmet Ali'nin akşam gazetesi gibi pek çok sorunu var. Geçen hafta anne oğul beraber yanıma geldiler ve taleplerde bulundular. Ama ben oralı olmadım. Şimdi beni ikna için yalakalık numaraları çekiyor.
Nazlı Ilıcağ'ın o uçak yolculuğu sonrasındaki seyri şöyle oldu. Mesut Yılmaz Çiller ile koalisyonu bozup Refah Partisi DYP hükümeti kurulunca Ilıcak anında Mesut Bey'in karşısına geçti ve DYP ile Refah Partisi koalisyonunu övüp kurdukları hükümeti alkışlamaya başladı. Evet, aradan sadece 1-2 ay geçmesine rağmen Nazlı Ilıcak, Mesut Yılmaz'ın yalakalığından Çiller ile Erbakan'ın yalakalığına terfi etti ki bir sonraki genel seçimde de Refah Partisi'nden milletvekili seçildi. Bu Nazlı Ilıcak aynı zamanda Susurluk olayı bağlamında çok yakın olduğu özel harekatçı İbrahim Şahin'i öven destansı yazılar yazmıştı. Keza Ilıcağ'ın oğlu Mehmet Ali ve sonradan boşandığı üçüncü eşi Emin Şirin, Ergenekon iddianamelerinde adı geçen isimlerdi. Ama heyhat, böylesine savruk ve neye ya da kime hizmet ettiği meçhul biri, bu ülkede bazılarınca hala demokrat ve mücadele insanı falan diye sunulabiliyor. Nazlı Ilıcak bağlamında sanal medyaya yansıyan bir haber de şöyleydi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın basın danışmanı Erdoğan'a şöyle der. Efendim, Nazlı Ilıcak yurt dışı seyahatlerine beni niye çağırmıyorsunuz diye sitem ediyor. Bir dahaki geziye çağıralım mı? Ilıcak'a hiçbir zaman sıcak olmadığı bilinen Erdoğan danışmanına şu karşılığı verir. Sen Nazlı'nın ... bilmem neyi misin?
8. ayrımın sonu. Sayfa 97.